Ayrım 14, sayfa 191. 5. bölüm. Mağaradakiler Barry'nin suya 3 el silah atışıyla cevap verişinden sonra olanları öğrenememişlerdi. Ne olmuştu genç kadına? Adamlar silah namlularını sımsıkı kavramışlar, öfke ve yas içinde ağlıyorlardı. Barren ve diğer bazı gerillalar suyu kurtarmak için bir çıkış yapmayı talep ettiler. Ama Aytep başını silkti, dudaklarını ısırdı ve dişlerin arasından konuşarak "Herhalde şimdiye kadar öldürmüşlerdir," dedi. Hepsi yiğit kadının ölmüş olduğu düşüncesiyle suskunlaştılar. Baştan beri ilk defa değeri ölçülmez bir şeyin kaybını duyuyorlardı. Tarif edilmez bir yas içlerinde derin bir öfkeyle karıştı. Damarlarındaki kan kaynamaya başlamıştı. Burada elde silah mücadele edenlerin hiçbiri sudan işittikleri güzel sözleri hayatlarında şimdiye kadar kimseden duymamışlardı. İçlerinde aynı zamanda o kadar sevgi ve o kadar kin birikmişti ki mücadele azimleri görülmedik derecede çelikleşmişti. Kuyen önceleri ikide bir gözyaşlarına boğuluyordu. Ama şimdi artık ağlamıyordu. Tuy ona boynuna anasının nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini soruyordu. Kuyen ona anasının görevli olarak köye gönderildiğini söylüyordu. Ama yalan söylemek o kadar zor geliyordu ki. Karanlıkta yeğenini bağrına basarak onun bundan sonra hep anasız kalacağını düşündü. Su'nun ceketini elleyince gözlerine yaşlar doldu. Ceket hala kız kardeşinin taze ve hoş, o tanıdık sevgili kokusunu taşıyordu. Bu ceket anasının aynı ipek kumaştan ikisi için diktiği çiftin tekiydi. Kuyen de elinde tuttuğu ceketin aynısını sırtında taşıyordu. Irmağa su almaya gitmeden önce ablası bunu çıkartmış ve sıcak tutsun diye tuyun üzerine örtmüştü. Dün gece soğukta üşümüş olmalıydı. Benim sevgili ablacığım dedi içinden. Anamızın ikimize de beraber diktiği bu ceketi giymek benim kalbimi parçalıyor. Çocukluğumuzu nasıl unutabilirim? Senin büyüyüp genç kız oluşunu, ana olduğun zamanı nasıl unuturum? Bundan sonra anamın ve tuyun yanında senin yerini doldurmak, senin yerine evin büyük kızı olmak zorundayım. Ben de senin kadar iyi bir komünist olmak, senin gibi sevgi dolu bir ana olmak istiyorum. Kafası bu bahtsız düşüncelerle uğraşırken elleri Su'nun ceketinin cebine gitti. Parmakları Sa'nın mektubuna değdi. Hiç düşünmeden içinden gelen bir hareketle mektubu alarak kendi cebine soktu. Keskin bir ıslık sesi duyuldu ve arkasından yine aynı zırıldı. Yine hoparlör diye düşündü Kuyen. Kendisini Tuy'un kollarından sıyırarak sen burada kal canım dedi. Ben bir bakayım ne oluyor. Mağaranın ağzına vardığında sesler yine kesilmişti. Nan'ın gözlerinde korkmuş bir ışık parıldıyordu. Soluyarak, Su'nun kafasını kesildiğini söylediler ve bizi teslim olmaya çağırdılar dedi. O tanrım diye bağırarak mağaranın ağzına doğru koştu Kuyen. Haytep onu çabucak yakaladı ve direnen kızı içeri çekti. Kuyen birden kendini koyverdi. Haytep'in omuzlarına kapanarak hıçkırmaya başladı. Nan, Barren ve diğer 3-4 adam ellerindeki bütün güçlerle saldırmayı teklif ettiler. Ama Aytep sadece kafasını salladı. Ben buradan dışarı çıkmalıyım diye bağırdı Nan. Burada daha fazla kalamam. Ben de diye aykırdı Barren ve silahının namlusunu doğrulttu. Beni öldürmeleri umurumda değil ama Su'nun öcünü almak için bir şeyler yapmalıyım. Aytep ona sertçe baktı. Sonra her kelimenin üzerine basarak konuştu. Ortak mücadelemizin başarıya ulaşması için tekrar ediyorum. Hiç kimse benim emrim olmadan mağarayı terk etmeyecektir. Adamlar hareketsiz kaldılar. Haytep yine kelimelerin tek tek üzerine basarak. Şimdi yerlerinize dedi. Bu bir emirdir. Su'nun öcünü almak için burada kalıp bu çarpışmadan galip çıkmalıyız. Adamlar tek söz söylemeksizin geri döndüler ve yerlerine gittiler. Kuyen kendini tekrar toparlamıştı. Haytep elini kızın omzuna koydu. Ağlama artık Kuyen. Tuy'un yanına git. Kendini kapıp koyverme. Kuyen tırnaklarını ısırarak yorgun adımlarla içeri gitti. Haytep bir kayın üstüne oturdu. Birkaç günlük sakalını yokladı ve sakin bir sesle konuştu. Mağaranın önüne koydukları mikrofonla şimdi psikolojik yöntemler kullanmaya başlıyorlar. Su bu planları bozmak için onların aletlerini kullandı ve durumu tersine çevirdi. O büyük bir cesaret gösterdi. Bizim suyun zehirli olduğunu bilmediğimizi sanıyordu ve içmememiz için bizi uyardı. O hatta bize silahlarımızı asla bırakmamamızı söyledi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bırakacak olan kim ki diye homurdandı Barren. Hepimiz ölmeden buraya girmeyecekler. Tuni hep gamlı bakışlarla önüne bakıyordu. Sizin bahsettiğiniz bu genel ölüm ne zaman gelecek? Ben kendi hesabıma bir tek kaburgam kalsa onu da savaşmak için kullanacağım. Silahlarımızı onları terk etmektense parçalayıp atmak daha iyi. Doğru dedi Dat. Ben de aynı senin gibi düşünüyorum amca. Ama önce şu korkunç susuzluğu gidermek için bir damla suyun var mı acaba? Adamlar konuşmanın bu yöne çevrilmesini sevinçle karşıladılar. Dat, Tuniyep'e yüzünde gülünç bir ifadeyle baktı ve diplomatça gülümsedi. "Ama sen de manda gibi içiyorsun oğlum," dedi. Tuniyep ve matarasını genç adama uzattı. Dat matarayı hemen dudağına götürdü. Tek damla bile su yoktu içinde. Önce "Hiç de gülünç bir şaka değil bu moruk," diye bağırmak istedi. Ama sonra aklına daha iyi bir şey geldi. Sanki iyi bir yudum almış gibi dudaklarını şapırtatarak matarayı Toya uzattı. "Bir yudum da sen al," dedi. "Boğazın ıslansın biraz." Toy hemen mataraya sarıldı ve dudaklarını götürdü. Dat kahkahayı bastı. Toy onu aptal yerine koydukları için öfkeye kapılarak matarayı Dat'a fırlattı. Tuniyep neşeyle güldü ve Toy'a sordu. "Nasıl? Susuzluğunu giderdin mi?" "Cehennem zebanisi. Önce bizi aptal yerine koyuyor, sonra da sıkılmadan dalga geçiyor." Tuniyep daha çok gülmeye başladı. "Sabahtan beri matarımın boş olduğunu söylüyorum size. Aptal değil de nesiniz ya bayım?" Tuniyep hepsinden yaşlı olduğu için genç yoldaşlarına hep bayım diye hitap ederdi. Budist Hua Hao tarikatının eski bir üyesiydi. Hua Hua tarikatı, militan bir Budist tarikatı. Bazı ilerici üyeleri Milli Kurtuluş Cephesi'ne katılmışlardır. Ama 2 yıldan beri saçlarını kesmiş ve sırf bitkisel yemekten vazgeçmişti. Şakada diğerlerinden geri kalmadığı halde hala gökyüzüne ve Buda'ya inanıyordu. Matarası Bey'e son damla suyunu verdiği dün geceden beri boştu. Artık mağarada tek damla bile su yoktu. Susuzluk boğazlarını yakıp kavuruyordu. "Sidik içsek olası olur," diye sordu Baran. "Aynı bira gibidir. Direnme savaşı sırasında Paula Condor'dan kaçan yoldaşlar içmişler." Namtan kafasını salladı. "Bu cins bira bana göre değil. Ben susuz kalmayı tercih ederim." "Sen zorluk çıkartıyorsun ama," diye cevap verdi Baran. "Zor zamanlarda her şeyi kolaydan almak lazım. Şu anda karından bir bardak çay getirmesini isteyecek durumda değilsin." Hepsi gülmeye başladılar. Baran öğleden sonra bir avuç kavrulmuş pirinç yedikten sonra daha fazla dayanamadı. Matarasının içine biraz işedi. Haytep içeriye gitmek üzere ondan geçerken Baran matarayı sallayarak diğerlerini içmeye davet etti. Fakat onlardan önce kendisi matarayı dudaklarına götürdü ve bir yudum aldıktan sonra memnun bir tavırla geğirerek bağırdı. "Hiç de fena değil. Siz de deneyin bir kere. %100 garantili." Diğerleri de içtiler. Haytep onları seyrediyordu. Önce engel olmak istedi fakat sonra fikrini değiştirdi. O kadar da kötü bir şey değildi yaptıkları. Kendisi de susuzluktan ölüyordu. Gerçi eski karanlık yıllarda hiç sidik içmek zorunda kalmamıştı. Ama bir defasında 4 gün aç susuz kaldıktan sonra bir yengeci canlı canlı oburca yutmuştu. Bir gece ormanda ağır bir hummaya yakalandığı zaman Baran ateşini düşürmek için bıçağıyla hacamat etmek istemişti. Lambaları olmadığı için Baran çakmağını kullanıyordu. Ama çakmağın fitili yoktu ve pamuk kullanmak zorunda kalmıştı. Alevin her parlayışında Baran, Haytep'in sırtını bıçağıyla biraz kesiyor, kanaması için yarayı sıkıyordu. Bütün bunlara rağmen Haytep yine iyileşmişti. O zamanlar domuzlara verilen yenilmez kepekleri bile yiyorlardı. Sol ayağının 2 parmağını kaybettiğinden köye gitmek istediği zaman ayak izini bırakmamak için derelerin içinden yürümek zorunda kalırdı. Daha buna benzer birçok sınavlardan geçmişti. Bu yüzden yoldaşlarının acımasına rağmen sidik içmeyi o kadar da kötü bir şey görmüyordu. Ansızın mağaranın bir yerinde kayaların içinde toplanmış bir su birikintisi görmüş olduğunu hatırladı. "Durun biraz," dedi. "Bir yerlerde azıcık bir su olacak galiba. Ben bir bakayım." Mağaranın iç taraflarına giderek el feneriyle her bir köşeyi aradı. Nihayet hafif çukurlaşmış bir kayanın içinde 2 avuç dolduracak kadar bir su birikintisi gördü. Parmağını suya daldırdıktan sonra burnuna götürdü. Çürümüş yaprak kokuyordu. "Berbat kokusu var ama öldürmez hiç olmazsa," dedi içinden. En susuz olanları çağırdı. Baran ve genç Diyep de dahil olmak üzere 5 kişiydiler. Namtan suyu görünce burnunu tutarak reddetti. "İkramınıza çok teşekkür ederim ama bunu içip ölmektense susuzluktan ölmeyi tercih ederim." Kayanın üstüne duran Haytep arkadaşlarını teker teker yukarı çekti. Diğer eliyle de su birikintisini ışık tutuyordu. "Hadi," diye bağırdı Baran Diyep'in omzuna vurarak. "Önce sen çık bakalım, su küçüğün." Diyep hafif kahverengi su birikintisine bakarak tereddüt etti. "Hadi," dedi yine Baran. "Korkma, midem falan bozulursa ben buradayım. Saigon'un soğuk su meşrubatlarına benzemez tabii bu. Hadi al bir yudum da dinsin susuzluğun. Bu mücadele daha çok sürecek." Öğrenci gülümsedi, sonra karnı üstüne yatarak dudaklarını su birikintisine değdirdi. Birkaç yudum aldıktan sonra kalktı, dudaklarını sildi ve sırıttı. Baran sordu. "Nasıl? Fena değil. Ben sana demedim mi? Şimdi sıra bende." Baren de aynı Diyep gibi karın üstü uzandı. İki yudum aldıktan sonra doğruldu. Şimdi sen, dedi sıradakine. Herkes sıradan içti. Su birikintisi çabucak boşalmıştı. Sıra Haytep'e geldiğinde sadece birkaç damla kalmıştı. Haytep ayağa kalkınca yakınlarda bir yerde hain Bafi'nin öksürdüğünü duydu. Bunları niye hala yaşatıyoruz, diye sordu Baren. Boşu boşuna suyumuzu içip pirincimizi yediler. Bunları bana bırak, hemen bu gece atalarına kavuşturayım. Olmaz öyle şey, dedi Haytep. Onları idam etmeye yetkimiz yok. Buna halk karar vermeli. Kanlı bir ajanı bile halkın önüne çıkartmak zorundayız. Sen çok sabırsızsın. Yalnız onları burada muhafaza etmemiz kötü. Her konuştuğumuzu duyuyorlar. Bu gece onları mağaranın ta en ucuna kadar götürelim. Kabul. Haytep mağaranın ağzına gelince Nan'ı bir kenara çekti. Bu gece yine birkaç gözcü göndermeliyiz. Birkaç Hindistan cevizi kopartmayı deneyelim. Susuzluğumuzu biraz dindirir. Böylece hem yiyecek hem de içecek bir şey elde etmiş oluruz. Nan, Toy ve Trunk'la birlikte gönüllü olarak gidebileceğini söyledi. Hindistan cevizi palmelerine tırmanabilirler mi, diye sordu Haytep. Hem de maymun gibi. Peki öyleyse, yalnız attığınız her adıma dikkat etmelisiniz. Ay aydınlık oluyor. Merak etme, dikkat ederiz. Sonra Nan gülerek Baren'e döndü. Hem sonra bizim daha yapılacak işimiz var burada. Onun için dönmek zorundayız. Bafi'yi biz tutukladığımıza göre onu idam etmek şerefi de bize ait olmalı. Baren sırıttı. Bu işi benim kadar iyi yapabilir misin ki? Ellerinin titreyeceğine bahse girerim. Öyle mi dersin? Sonra genç adam hazırlanmalarını söylemek için Toy ile Trong'un yanına gitti. Üç adam soyunarak ceketlerini başlarına sardılar. Ayaklarında sadece kısa bir kilot ve kemerlerinde birkaç Thompson şarjörü ile el bombaları takılıydı. Otomatik silahlarını ellerine alarak gecenin iyice bastırmasını beklemek üzere çömeldiler. Mağaranın önünden geçen yol her dakika biraz daha karanlıklaşıyordu. Güneş bir müddet önce batmış ve günün son ışıkları da kaybolmak üzereydi. Hindistan cevizleri koruluğu muntazam ışırtılar çıkartıyordu. Palmiyeler yavaş yavaş koyu mavi bir renge büründüler. Rüzgarda hafif hafif sallanıyorlardı. Koruluk ince bir sisle örtülmüştü. Her şey rüzgarda vızıldıyordu. Yol gecenin karanlığında görünmez oldu. Düşman arada sırada bir iki el ateş etmeye başladı. Nan şimdi dalgaların uğultusunu daha açık duyuyordu. Sanki gece bütün diğer sesleri yutmuş ve sadece denizin bu düzenli uğultusu kalmıştı. Milyonlarca dalga sahile vuruyordu. Dalgaların sesi yeryüzünde ezelden beri en büyük ve en sürekli ses olmuştu. Daha önceki gecelerde Nan dalgaların yankısını dinlemiş ve ona sanki bu ses şimdi daha yumuşamış gibi gelmişti. Aslında sadece mağaranın duvarları denizin sesini boğuyordu. 12. ayın 19. günüydü. Gece o kadar karanlık sayılmazdı. Birkaç dakikalık bir koyu karanlıktan sonra doğan ay gökyüzünün rengini yine arttı. Nan şimdi yine yolu ve rüzgarda sallanan palmiyeleri görebiliyordu. Silahını alarak fısıldadı. Hadi. Toy ve Trunk ayağa kalktılar. Bir an mağaranın girişinde durarak dışarıya kulak verdiler. Nan kolunun altında otomatik silahı hafifçe öne doğru eğilmiş ve sol elini öne doğru uzatmış olduğu halde önden gidiyordu. Yoldan kaçınarak kestirmeden gitmeyi tercih etmişti. Üç adam hiçbir düşman devriyesine rastlamadan Hindistan cevizi koruluğuna vardılar. Ansızın arka arkaya birkaç grant sesi işittiler. Nan, iş olsun diye ateş ediyorlar, diye düşündü. Sonra konuşma sesleri duydu. Arkadaşlarının kulağına fısıldadı. Bizi fark etmediler. Hindistan cevizlerini önce aşağı attın. Dönüşte toplarız. Peki. Toy ve Trunk Hindistan cevizleriyle dolu iki küçük ağaç seçtiler. Silahlarını Nan'a verdiler. Onlar ateşe başlar başlamaz cevizleri aşağı atarsınız. Böylece sesi duymazlar, dedi Nan. Toy başını salladı. İki adam ağaçlara sıçrayarak yavaş yavaş ve dikkatli tırmanmaya başladılar. Az sonra palmiye yaprakları arasında kayboldular ve Hindistan cevizlerini vurarak kopartmaya giriştiler. Her silah patlayışında bir tanesini aşağı atıyorlardı. Aşağıda Nan ağacın gövdesini hafifçe vurdu. Toy ve Trunk işareti anlayarak aşağı indiler. Aşağı iner inmez Nan onlara silahlarını geri verdi ve Hindistan cevizlerini yerde bırakarak koruluğun derinliklerine doğru yürüdüler. Birkaç adım sonra ansızın durdular. Nan karanlıkta birkaç kızıl nokta görmüştü. Sigara içen askerlerdi bunlar. Tu dağı mot tütününün sert kokusu burunlarına doldu. Nan ve arkadaşları silahlarının namlularını düşmana çevirerek bir ağacın arkasına çömeldiler. O kadar yakındaydılar ki askerlerin sigaradan her nefes çekişlerinde terli yüzleri görülüyordu. Orospu çocukları, dedi askerlerden biri. Yüzbaşının mağaranın önünde nasıl öldürüldüğünü hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Hem de içeriye 1000 tane el bombası attıktan sonra. Bu iş uzadıkça gülünç duruma düşüyoruz. Mağaradakiler hayatlarını pahalı satacaklarından çok eminler. 4 gün içinde hemen hemen 100 adamımızı öldürdüler. Biz ancak bir kadını esir alabildik. Kumandan her çareye başvurduğu halde bir kadına boyun eğdiremedi. Güzel parçaydı doğrusu. Kim derdi ki böyle bir kadın bu kadar yürekli olsun. Mağaradaki arkadaşlarına teslim olmalarını söyleyeceği yerde sakın silahlarınızı bırakmayın diye bağırmaz mı? Kumandan onu Hindistan ceviz ağacına asıp anasını getirtince ağladı kadın. Kumandan da artık yumuşadığını sandı. Ama aşağıya indirip yine mikrofonu eline verince ne yapsa beğenirsiniz. Mikrofonu yere çaldı ve tekmeledi. Doğrusunu söylemek gerekirse temenzam onun kafasını kesmeye çalışırken ben utandım. Sahiden utandım. Öyle ya, hem pek bir ustalık da gösteremedi hani. En sonunda boynunu kestiği zaman bile hala ölmemişti. Sonra temenin yarası yeniden kanamaya başladı. Duyduğuma göre kötüymüş durumu. Şimdi ne halde acaba? Kim? Kızı soruyorum. Ölmüş. Akşamüstü söylediler. Nanın başı öne düştü. Boğazına bir şey düğümlenmişti. Teğmen tam 4 defa vurdu kılıcı. Ancak 4. darbe sahiden isabet edebildi. Ama yine ölmedi ve kumandanı tekrar ağaca astırdı. İnleyişini mağaradaki adamların cesaretini kıracağını umuyordu herhalde. Ama akşama kadar ağzından tek bir ses çıkmadı. Çıktı çıktı. Ölmeden az önce ipin ucunda nasıl sarsıldığını gördüm. Köyden bir sürü insan oraya toplanmıştı. Öcümü alın diye bağırdı onlara. Başkan Hoşimin'i çağırdığını duydum. Sonra birkaç kez daha sarsıldı ve öldü. Askerin sesi ciddiydi. Bütün duyduğum bunlar. Çünkü tam bu sırada kitle bağırıp çağırmaya ve öne doğru ilerlemeye başladı. Sadece kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklar. Bize sövüp sayıyorlar, iteliyorlardı. Silahlarımız umurlarında bile değildi. Yaşlı bir Kımer kadını bir bıçakla Temenzam'ın üzerine yürüdü. Onu tutmak isteyen bir ranger omzundan bir yara aldı. Rangerler önce ihtiyar kadını ateş etmek istediler ama Temenzam ateş etmeyin diye bağırdı. Kendi anasıydı galiba. Ben yere yıkıldım ve son derece şişman bir kadın üstüme çıkıp tepinmeye başladı. Az kalsın kargaşalıkta biz de cavlığa çekecektik. Yeniden ayağa kalktığımda halk ipi kesmiş ölü kızı ve anasını almışlar gidiyorlardı. Kumandan bize cesedi tekrar geri almamızı emretti ama biz pek bir şey yapmadık. Bunun üzerine hiddetten deliye döndü ve kitleye bağırdı. Hepinizi teker teker kurşunlatacağım. Bir Vietcong'u gömmek istiyorsunsa... Bunun üzerine onlar da geri bağırdılar. Bu bizim insanımız. Sizin bahsettiğiniz Vietcong'dan haberimiz yok bizim. Ve soğukkanlıkla yürümeye devam ettiler. Kumandan sonunda yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Başka ne yapacaktı ki? Sık saflar halinde ve cesaretle yürüyorlardı. Silahlarımızdan korktukları yoktu. Tabii ateş etseydik çok insan ölürdü ama biz karışmadık. Asker anlatmayı bıraktı. Yeniden sigara yakarak sessizce içmeye başladı. Sonra birkaç ayağa kalktı. Nöbet sırası bize gelinceye kadar köye gidelim de biraz ayaklarımız açılsın. Orada kör bir ihtiyar var. Çok güzel lafta çalıyor. Nan'ın hemen yanı başından geçtiler. Nan nefesini tutarak Hindistan ceviz ağacına iyice yapıştı. Askerlerin sigara dumanları burnunu tırmalıyordu. Nöbet yerinde 2 asker kalmıştı. Bu Tet bayramını nerede geçireceğimizi Allah bilir dedi birisi. Allah kahretsin bakarsın bizi ta Kamao'ya kadar gönderirler. Ha uzak olmuş ha yakın. Farkı ne ki? Nasıl olsa burada bile kalsak Tet'i ailemizin yanında geçiremeyeceğiz. Bu ölüm mağarasına gitmemeye bak. Yaralılar için sedye kalmamış biliyor musun? Peki ya içeri girmemizi emrederlerse ne yapacaksın? Karşı mı geleceksin? Allah kahretsin. Dün okulun önünden geçerken yaralıların bağırtılarını işittim. Bu bana yetti. Bana sorarsan ben çavuş Ko ne derse öyle yapacağım. Ko mu? O ne diyor? İki adam seslerini alçalttılar. Gerillalar artık konuşulanları duyamıyordu. Nan ayağıyla yanındaki arkadaşına dokundu. 3 adam dikkatle geri çekilerek Hindistan cevizlerinin yanına gittiler. Daha hafif olsun diye keserek kabuklarını çıkarttılar ve ikişer ikişer boyunlarını astılar. Geri dönerken bütün yol boyunca duyduğu yaz Nan'ın kafasına tek bir düşünce çivilemişti. Su ölmüş. Gerçekten ölmüş. Gittikçe artan bir keder kalbini kastıkça kastı. Giderek bunun yerini sınırsız bir öfke aldı. Boynundaki Hindistan cevizleri attığı her adımda biraz daha ağırlaşıyordu. Bafi ve karısının kaderlerini terk edikleri yere tek damla ışık sızmıyordu. Mağaranın o köşesine alaca karanlık hakimdi. Kuyen veya Namno günde birkaç defa 2 casusa birer avuç kavrulmuş pirinç ve biraz su getiriyorlardı. Bu defa yeteri kadar suyumuz yok dedi Kuyen onlara. Genç kız gittikten sonra adam dişlerinin arasına homurdandı. Suları yokmuş. Var ama bize vermek istemiyorlar. Korkudan ölecek duruma gelmiş olan karısı hiç sesini çıkarmadı. Adam alaycı bir tonla devam etti. Birkaç gündür tamamen burada kasılıp kalmış durumdalar. Sonları geldi artık, buna şüphe yok. Eninde sonunda bizim baylar buraya gireceklerdir. Sonra karısını teselli etti. Uluyup durma artık, korkacak bir şey yok diyorum sana. Bu sefer de kurtulacağız. Baylarımız gelip bizi buradan çıkartacaklardır dedi. Sesi tehditkar bir ton aldı. Bu orospu çocukları nasıl bir adam olduğumu görecekler benim. Hepsini doğrayacağım. İlk önce elebaşları Haytep'in kafasını uçacak. Arkasından sıra bizi tutuklayanlara gelecek. Daha sonra Baren ve hepsi. Sus, sus artık diye yalvardı karısı. Baylarımız gelmeden gırtlağımızı kesecekler diye ödüm kopuyor benim. Bunun üzerine kocasının çenesi kapandı. Gizlemeye çalıştığı korkusu yine ağır basmıştı. Çok mümkündür diye mırıldandı. Bizi onlar gelmeden öldürecekler. Bu aklına geldikçe bağlı kolları yeniden titremeye başlıyordu. Buna rağmen kalbinin ta derinliklerinde ufacık bir umut ışığı yanıp duruyordu. Bütün kötü tabiatıyla damarlarındaki bütün kinle bu umuda sımsıkı sarılıyordu. Korku ve umut, casusun türlü şeytanlıklarla dolu kafasında birbirine karışmıştı. Bazen umudu artıyor, bazen de umutsuzluk içinde bocalıyordu. Tıpkı uzağa düşmüş bir tilki gibiydi. Üstelik bu tuzaktan kurtulursa nasıl uçalacağını kuruyordu kafasında. Mağaraya karşı girişilen her saldırı sırasında dizginsiz bir umut ile sınırsız bir çaresizlik arasında kıvranmaktaydı. Makineli tüfekler mağarayı tarayıp el bombaları patladıkça coşkuluktan kabına sığamıyordu. Böyle zamanlarda parmakları pençeleşiyordu adeta. Sanki artık kurtuluş saatleri gelmiş gibi karanlıkta karısına devamlı ayağıyla dürtüp duruyordu. Ama mağarayı savunanları da ateşe başladıkları duyunca içindeki şüphe yine büyüyordu. Saldırıdan sonra çöken sessizlikte askerlerin gelip kendini kurtarmalarını bekliyordu. Kimse gelmeyince yine çaresizlik içine düşüyor, duvara yaslanıp inliyordu. Kollarını arkasından sımsıkı bağlayan ip ve bu ezeli karanlık onu boğacak gibi oluyordu. Buna rağmen devamlı pusudaydı, kulaklarını sivrilterek her sözü, her sesi işitmeye çalışıyordu. Böylece son 4 gün içinde ne olup bitmişse hepsinin haberi olmuştu. İlk çarpışmadan beri hemen ilk silah sesinde ayağa kalkmayı adet edinmişti. Bin el bombasının patlayışı hayatın en mutlu olaylarından biri olmuştu. Beynin kolunun kesildiği gece sevinç içindeydi. Kuyenin bayılması ve Namno'nun zehirlenmesi onu son derece tatmin etmişti. Su'nun kaybolduğunu da biliyordu. Düşman, genç kadını konuşmaya zorladığı zaman umudu sınırsızdı. Fakat ona emredilenin tam aksine söylediğini işitince yıldırım çarpmış gibi olmuş ve öfkeden deliye sönmüştü. Diğerleri gibi onun da boğazı susuzluktan yanıyordu. Ama bu yangı bile onun kötü kalbine, susuzluğun direnişe çabuk bir son vereceği umudunu uyandırıyordu. Su'nun öldürüldüğünü anlayınca korkmaya başladı. Ya şimdi gerillalar özlerini benden alırlarsa diye düşündü. Bazen kukla birliklerin gerillaları daha fazla sıkıştırmamasını istediği oluyordu. Çünkü teslim olmadan önce onu öldüreceklerinden korkmaktaydı. Böylece etraflarını saran karanlık kadar kara düşünceler ona kendisinin ve karısının ama özellikle kendisinin kaderi için gece gündüz eziyet çektiriyordu. Karısı devamlı iç çekmeye başlamıştı. Bafin bir ışık görerek nefesini tuttu. Bir mum ışığı yaklaştı. Karanlığa alışmış olan gözleri ışığı görünce kamaştı. Gelen adamı henüz tanıyamamıştı ki verdiği emri duydu. Ayağa kalk. Gelen Haytep'ti. Bafi aceleyle itaat etti. Karısı da ona uydu. Ama Haytep kadına kımıldamamasını işaret etti. Sonra casusu tepeden tırnağa süzerek. Suçunuzun derecesini anlayacak vakit bulabilmişsinizdir herhalde. Fikriniz nedir? Ölümü hak ettiniz mi? Bafi cevap vermeden başını önüne eğdi. Cevap verin dedi Haytep sert bir sesle. Casus mırıldandı. Evet. Çok doğru diyen Haytep başını geriye atarak adama bir süre sessizce baktıktan sonra emretti. Gidelim öyleyse. Bafi'nin bacakları birden çözülüverdi ama Baren hemen öne çıkarak adamı omzundan yakaladı. Demirci adamın ayaklarının kesik olduğu kanısına kapıldı. Haşlanmış makarna gibi öyle gevşeyi vermişlerdi. Baren onu mum ışığına doğru çekmek zorunda kaldı. Kadın burnunu çekip sızlanarak peşlerinden geliyordu. Hey Allah'ım ne ödlek herif hemen bayılıverdi dedi Baren. Bafi'yi mağaranın derinliklerindeki, içinde su ve kuyenin geçen yıl topladıkları şehit kemikleri olan küpün bulunduğu yere kadar cesetleri bataklıktaki bir su birikintisinin içine atmıştı. Su ve kuyen 3 gün onları aramışlardı. 4. gün ormana gittiklerinde vahşi köpeklerin hırlayışlarını duydular. Sesleri takip ederek bataklıktaki bir su birikintisinin kenarına geldiler ve köpeklerin uçlarında hala et parçaları sallanan kemikleri gevelediklerini gördüler. Su hayvanları sopayla kovalayarak kemikleri topladı. Kuyen de diğer parçaları almak için su birikintisine daldı. Hepsini bir naylon örtüye sararak köyde sakladılar. Ölülerin kemiklerini tespit etmek imkansızdı. Daha sonra kemikleri bir küp içinde mağaranın derinliklerine koydular. Baran casusu biraz daha ileri çekti ve bir kayaya yasladı. Adamın başı önünde hala cansız gibi sallanıp duruyordu. Gözlerini açıncaya kadar epeyce beklediler. Baran ve Haytep onu mağaranın en dip köşesine çekerek sıkıca bağladılar. Dışarı çıkarlarken Haytep söylendi. Bunların hepsi böyledir. Savunmasız insanları öldürmeye gelince aslan kesilirler ama kendi ölümleriyle yüz yüze gelmeye cesaretleri yoktur. Onu idam edeceğimizi sandı ve bayıldı. Korkaklar. Muhbirlikten başka hiçbir işe yaramaz bunlar. Onlar konuşurlarken Nan ve adamları geri dönmüşlerdi. Hindistan cevizlerini arkadaşlarının alkışları arasında yere attılar. Kuyan nişanlısının yanına yanaştı. Nan bir an sustuktan sonra güçlükle konuştu. Su ölmüş.